Ayrım 61 Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch sayfa 562 3. kısım Ne bu yemeğe bizi yataklarımızdan kaldırdınız kamordular. Jasper Moncrain ertesi sabah saat 10'da epey haşat gözüküyordu. Silvanus sadece belirli bir yüzdeye kadar insandı. Donker'ın ölmek için sessizce dua eder gibi bir hali vardı. Bertrand ile Chantal ise birbirlerini payanda olarak kullanıyorlardı. Dün gecenin şevkli cümbüşçüleri arasında sadece Alondo büyük ölçüde sağlama benziyordu. Kumpanya Bayan Gloriano'nun en büyük odasında toplanmıştı. Centilmen piçler yaklaşık bir saati işsiz güçsüz serserileri, fahişeleri, parazitleri ve heyecan meraklılarını handan kovmaya harcamışlardı. Kumpanyanın figüranlarına doğrudan İnci'de toplanmalarına yönelik kesin talimatlar verilmişti. Sürgülü bir kapı ve neredeyse bomboş bir binayla önlerindeki birkaç dakika için mahremiyetlerini mümkün olduğu kadar sağlama almış bulunuyorlardı. ''Lordumuz ve hamimiz konuşmamız gereken bir şey yaptı.'' dedi Sabeta. Genç kız ve diğer kamorlular Jenora ile birlikte odanın ortasındaki masanın etrafında bir baraj kurmuştu. O masada üstü örtülü ve ağır kokulu bir nesne yatıyordu. ''Ne yaptı? Tüniklerimizin içine gül tozu dökmemizi mi emretti? Tanrıların hayaları aşkına bu ne berbat bir koku böyle?'' dedi Moncrain. ''Size göstermemiz gereken şey,'' dedi Jenora titreyen bir sesle, ''dünyanın en önemli şeyi.'' ''Bağırmayacağınıza veya çığlık atmayacağınıza dair şerefiniz, birbirinize verdiğiniz sözleriniz ve ruhlarınız üstüne yemin etmelisiniz,'' dedi Loke. ''Çok ciddiyim, hayatlarınız tehlikede.''
''Dramı sahneye ve öğleden sonraya sakla,'' dedi Chantal esneyerek. ''Mesele ne?''
Loke ansızın tükürüksüz kalan ağzındaki kuru havayı yutup kafa salladı. Örtülü cesedin önündeki baraj dağıldı. Jean ile Sansa'lar kumpanyanın arasından geçip kapının önünde nöbet durdular. Onlar yerlerini aldıklarında Loke akıcı bir hareketle baronun cesedini açığa çıkardı. Odaya ölüm sessizliği, her şeyi yutan bir dehşet çöktü. Moncrain'in yüzü Loki'nin kıdemli bir aktörün bile gücü dahilinde olmadığına yemin edebileceği şeyler yaptı. Donker yalpalayarak odanın uzak bir köşesine kadar gitti, duvardan destek aldı ve kustu. ''Siz ne yaptınız böyle?'' diye fısıldadı Moncrain. ''Tanrılar hatta annemin tanrıları aşkına hepimizi öldürdünüz. Siz canı çıkasıca kamorlu katiller.''
''Olay bir kazaydı,'' dedi Jenora. Genç kadın ellerini öyle sert ovuşturuyordu ki Loki parmaklarının çıtladığını duyabiliyordu.
''Bir kaza mı? Ne? Ne yani? Kendi kendini Carlos'u kalbinden mi bıçakladı?''
''Sarhoştu,'' dedi Sabeta. ''Jenora'ya tecavüz etmeye çalıştı. O da kendini savundu.''
''Kendini mi savundun?''
Moncrain genç kadına sanki yoktan var olmuşçasına ağzı bir karış açık baka kaldı.
''Seni gidi kafasız fahişe hepimizi mahvettin. Elinden geldiğince zevkini çıkarman ve işini bitirmesini beklemen gerekirdi.''
Sabeta ona dik dik baktı. Chantal tokat yemişçesine gözlerini kırpıştırdı ve Jenora öfkeyle bir adım ileri çıktı. Fakat ne gariptir ki yarım saniye sonra Moncrain'in çenesine inen ilk yumruk Silvanus'a aitti.
''Haddini aşıyorsun,'' diye çıkıştı yaşlı adam. ''Eğer ellerinde havadan başka bir şey olsaydı o beş para etmez ödüğü haftalar önce öldürmüştün. Seni gidi vefasız tavus kuşu seni.''
Silvanus bir eliyle çenesini tutan ve ona fal taşı gibi açılmış gözlerle bakan Moncrain'in yanından ayrıldı. Büyük bir hırıltıyla ağzında tükürük topladı, sonra da ölü baronun göğsüne pembemsi bir balgam attı.
''Ölümümüz karşımızda duruyorsa duruyor,'' dedi Silvanus. ''Ne olmuş yani? Silvanus Olivius Andrasus'la dost olmanın fazla bir faydası yoksa bile en azından bir tane vardır. Bunu yapman gerektiğini söylüyorsan Jenora sana inanıyorum. Namusunu korumak için o rezil lavuğu öldürmek zorunda kaldıysan seninle gurur duyuyorum.''
Jenora yaşlı adama sıkıca sarıldı. Silvanus düşünceli bir edayla iç geçirdi ve onun sırtını sıvazladı.
''Jenora,'' dedi Moncrain, ''çok, çok üzgünüm.
Andrasus haklı. Haddimi aştım. Tanrılar biliyor ya, tahrik karşısında kendine hakim olmaktan bahsetmeye hiç hakkım yok. Ama şimdi dağılmamız lazım. En fazla 2 veya 3 saatimiz var. Bir sürü insan ikindi vakti İncil'e olmamızı bekliyor. Ben kaçamam dedi Donker korkuyla, perişanlığından sıyrılıp tüneyinin yeniği de ağzını silerek. Espara'dan ayrılamam. Delilik bu. Ben daha gelin meramımızı anlatalım. Tüm bunların bir kaza olduğunu söyleyelim. Bize anlayış gösterirler.
Locke derin bir nefes alarak cesaretini topladı. Asıl çekindiği kişi Donker'dı. O söz konusu olduğunda her şey kuzenine ne kadar değer verdiğine kalıyordu.
Bize hiçbir halt göstermezler diye homurdandı Bernard. Karşılarında diledikleri gibi cezalandırabilecekleri bir yığın ecnebi aktör ve gece tendi var.
Junkar, Bert haklı. Masum olup olmadığımızı umursamak zorunda değiller diye belirtti Locke. O yüzden hiç kimse kaçmayacak veya itirafta bulunmayacak. Bir planımız var. Eğer günün sonunda hala özgür olmak ve yaşamak istiyorsanız, o planı uygulayacağınıza hep beraber ant içeceksiniz.
Ben ant mant içmeyeceğim, gidiyorum dedi Moncrain. Gerekirse bir rahip, bir at, hatta Carlos'u kontes kılığına bile girerim. Kentten çıkmanın muhafızlı kapılardan başka yolları da var ve planınıza bir bağlı büyücü dahil değilse...
Öyleyse bir yerine 2 cesedimiz olacak dedi Sabeta.
Carlo ile Galdo mümkün olduğunca göze batmaya özen göstererek ellerini tüniklerinin yenlerine soktular.
Siz enikler emir vermeye pek meraklısınız dedi Moncrain. Bu tam bir delilik. O cesetle oyun oynamayacağız. Ondan tabana kuvvet kaçacağız.
Jasper, seni gidi kahrolasıca ödlek dedi Jenora. Onlara bir şans ver. Seni hapisten kim kurtardı?
Tanrılar dedi Moncrain. Hepsi de sapık ve anlaşılan şu aralar başlıca eğlenceleri benim.
Yeter. Bu iş artık singua solus dedi Locke. Bu tek kader anlamına gelir. Herkes anladı mı?
Moncrain ona dik dik bakmakla yetindi. Chantal, Bernard ve Silvanus kafa salladılar. Donker başını 2 yana salladı ve Alondo konuşmak için ağzını açtı.
Ben itiraf etmeliyim ki anlamadım.
Durum şu dedi Locke, artık buradaki herkes cinayete ve ihanete suç ortağı. Tebrikler, bundan sıyrılmak yok. O yüzden ya başımızı dik tutarak bu işi sonuna kadar götüreceğiz ya da asılacağız. Kendimizi plana adayacağız, tıpatıp aynı yalanları söyleyeceğiz ve gerçeği mezarlarımıza götüreceğiz.
Ve eğer biri yan çizerse dedi Silvanus yavaşça ve acımasızca, eğer biri bir tür avantaj sağlamak için itirafta bulunur ve geri kalanımızı satarsa ondan öç almaya yemin edeceğiz. Diğerlerimiz ne yapıp edip ona cezasını verecek?
12'linin merhameti aşkına dedi Donker ağlarcasına. Sadece bir kerecik olsun sahneye çıkıp biraz eğlenmek istemiştim.
Eğlenmenin de bir bedeli var kuzen.
Alondo onu omuzlarından kavrayıp destek oldu. Görünüşe bakılırsa bizim için o bedel artmış bulunuyor. Gel ne kadar yürekli olduğumuzu tanrılara gösterelim.
Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun?
Değilim ki. O kadar korkuyorum ki neredeyse altıma kaçıracağım dedi Alondo. Ama benim aksime kamorluların bir planı var ve ben ona bağlı kalacağım.
Planımız basit dedi Sabeta ama biraz cesaret gerektirecek. Bilmeniz gereken ilk şey bu akşam piyesi oynayacak olmamız.
Tepkileri Locke'nin beklediği gibiydi. Panik, bağırış, çağırış, küfür ve tehdit, daha da fazla panik.
13 tanrı aşkına diye bağırdı Carlo arbedeyi susturarak. Paçayı sıyırmanın tek bir yolu var ama vazgeçmenin hiç yok. Hiçbir terslik yokmuş gibi sahneye çıkmazsak kaçamayız. Artık bizim ellerimizdesiniz ve tek şansınız biziz.
Biz maharet ve mutlu son işeriz dedi Gardo. Bize güvenirseniz hayatta kalırsınız. Lucasa'ya yeniden kulak verin.
Kısa ve öz bir açıklamaya girişen Locke soruları ve şikayetleri geçiştirirken kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Geçen gece kurdukları uzun nöbeti sırasında da birkaç değişiklik yaptığı planı en ufak ayrıntısına kadar betimledi. Sözünü bitirdiğinde Silvanus hariç herkes 5 yıl yaşlanmış gibiydi.
Bu önceki halimizden bile beter, dedi Donker.
Maalesef plandaki yerinin vazgeçilmez olduğunu görebiliyorsundur, dedi Locke. Sahnede ölmeyi kabul etmiş olabilirsin ama bizimle işbirliği yapmazsan gerçekten öleceksin.
Ceset, cesedi ne yapacağız, diye sordu Chantal.
Yakacağız, yanıtını verdi Sabeta. Kaza süsü vereceğiz. Oyun sonrası için de bir planımız var. Onu gerçek ölüm sebebini gizleyecek ama kimlik tespitine imkan tanıyacak kadar kızartacağız.
Peki ya para, dedi Moncrain pes ve gergin bir sesle. Ölü bir hamiyle ikinci bir gösteri düzenleyemeyiz. Tedarikçilere borcumuz silinse bile zarar ederiz, hem de çok.
Vereceğim son iyi haber de o, dedi Locke. Baron'un imzalarının kopyalarına ve mühür yüzüğüne sahibiz. İlk gösterinin parasını toplayacağız, sonra da buraya döneceğiz. Jasper, Buridaze hakkı olduğu üzere tüm alacaklarını herkesten önce tahsil etmiş gibi ona bir dekont keseceksin. Ve Rena da imzasını taklit edecek. Baron işte ondan sonra bir yangında can verecek. Para bizim cebimize girecek. Ve Buridaze'nin ölmeden önce kendi payıyla ne yaptığına dair en ufak bir fikrimiz yokmuş gibi davranacağız.
Para bize mi kalacak, diye sordu Moncrain.
Elbette, dedi Locke. Jenora'nın onu geçici bir süreliğine idare edebileceğini düşün.
Oyunun parasını alamayız, dedi Moncrain. Bu dün gece düşünemeyecek kadar kafayı bulmadan evvel baronla tartıştığımız konulardan biriydi. Buridaze'nin emri üzerine oyunun tüm gelirini toplayacak biri geliyor.
Ne, dediler Locke ile Sabet aynı anda.
Aynen dediğim gibi sizi gidi çok bilmiş veletler. Buridaze nalları dikmiş olabilir, fakat parayı kendi adına toplaması için birini çoktan görevlendirdi. Buradaki hiç kimse o paranın tek bir bakırına bile dokunamayacak.
10. Bölüm 5 Yıllık Oyun Son Hamleler 1. Kısım
Çocuk odasındaki bir akrep kadar isteniyorsun, dedi Vordrata, Loki'yi sert bakışlarla ve arkasında iyi giyimli bir fedailer duvarıyla karşılayarak. Genç adam rutin olmaya başladığı üzere kara zambak nişanının giriş holünün daha yarısına varmadan önce durdurulmuştu.
Onu görmem gerek, dedi Loki soluk soluğa. Kentte yaptığı yolculuğun ağır başlı geçtiği veya göze batmadığı söylenemezdi. Buraya gelebilmek için bir at çalmıştı ve mavi ceketler şu anda Valvarda'yı hallaç pamuğu gibi atıyor olmalıydı.
Kartayım'da bunu yapmasına izin verilecek son kişi sensin.
Vordrata'nın alaycı tebessümü ince suratını bir kılıç yarası gibi ikiye böldü.
Hanımımın emirleri kesin ve hararetliydi.
Bak, seninle son karşılaşmamız.
Nahoştu.
Vordrata el etti. Loki dönüp kaçamadan önce kara zambak muhafızları onu zapt ettiler.
Unutma efendi Vordrata, bizi dövdürüp bir ara sokağa terk etme niyetini neredeyse açık açık dile getirmiştin, dedi Loki. O yüzden konuşma seçeneklerimizin kısıtlı olduğunu düşündüysek bunun tek suçlusu sendin.
Evin hanımı seni görmeme arzusunu açıkça dile getirdi.
Vordrata genç adama iyice sokuldu, nefesi yere dökülmüş bayat şarap gibi kokuyordu.
Ve sana zarar vermemen buyurulduysa da gözetimimden ayrılman ile kaldırıma ayak basman arasında başına geleceklerden sorumlu sayılamam.
Vordrata'nın muhafızları Loki'yi dışarı kadar itti ve fırlatıp attılar. Havada etkileyici bir yay çizen genç adam parke taşlarına kemik sarsıcı bir şiddetle çarptı. Duyguları bir sonraki hamlesine karar vermek için kıran kırana savaşırken gururu ve ihtiyatı hiçe sayma arzusu sokak reflekslerine karşı mücadele verdi. Ancak fayton trafiğine ne kadar yakın olduğunu ve hali hazırda ezildiğini görecek kaç tanık bulunduğunu fark edince ikincisi baskın geldi.
Loki inleyerek kaldırıma kadar emekledi. Çalıntı atı ortada yoktu ve kara zambak seyisleri imalı bir ifadeyle ona pis pis sırıtıyorlardı.
Yoldan geçen faytonların onu almaya tenezzül edeceği bir mahalleye kadar uzun ve ızdıraplı bir yürüyüş yapması gerekecekti.
2. Kısım Ve tüm olan bitenler bundan ibaret, dedi Locke. Parmakları az öncesine kadar geniz yakıcı miktarda brandy ile dolu olan bir kadehe sarılıydı. Bir fayton buldum, dosdoğru geri geldim ve işte buradayız. Vakit gece yarısıydı. Loki Han'a döndüğünde Jan'ı süitlerine çıkarmış, ardından büyük bir tabak dolusu yemeğin ve Jostin'in en pahalı içkisinden bir şişenin de yardımıyla hikayeyi baştan sona anlatmıştı. O kaltağın yalan söylediğini sahiden de benim ağzımdan duyman mı gerekiyor dedi Jan.
Sabır'ın yalan söylediğini biliyorum dedi Loki. Araya bir yerlere mutlaka yalan karışmış olmalı. Beni asıl endişelendiren doğru olabilecek kısımlar.
Niye her şeyin yalan olduğunu farz etmiyorsun?
Jan parmaklarını hızla şakaklarında gezdirerek alçılı burnundan yayılan donuk ağrıyı masajla geçirmeye çalıştı.
Pruva'dan kıça kadar zırva, kahretsin. Biz de insanlara aynını yapmıyor muyuz? Onları köşeye kıstırıp gerçeği safsatadan ayıramaz hale getirmiyor muyuz?
Sabır adımı biliyor, gerçek adımı. Hani şu?
Evet dedi Jan ve ben onu kimden öğrendiğini biliyorum.
İyi de adımı sadece bir kişiye.
Aynen öyle.
Tiksintisi genzini safra gibi yakan Jan iki elini birden kendi göğsüne vurdu.
Tal Verrar'da beni bir kitap gibi açtıklarını ve istedikleri her şeyi aldıklarını söylemişler. Demek ki o adı onlara ben vermiş olmalıyım. Bir düşün, Sabır'ın öyküsünün geri kalanı muhtemelen bu ayrıntının etrafına kurulu.
Yine de geriye üçüncü ad konusu kalıyor.
Sabır'ın benimle paylaştığından daha da derin olduğunu iddia ettiği ad mı? Öyle bir şey var mı ki?
Loki altları torba torba olmuş gözlerini ovuşturdu.
Ben bilmiyorum. Bir isim falan hatırladığım yok. Sanki içimde bir his var o kadar.
Tam da beklediğim gibi dedi Jan. Bu geceden önce içinde öyle bir his olduğunu gerçekten hatırlıyor musun? Bu bana kerameti kendinden menkul bir blöf gibi geliyor. Yüreğimde ve kafamda türlü türlü garip düzensiz his mevcut. Hepimizde de olması gerektiği gibi. Sabır sana en ufak bir kanıt sunmamış. Tek yaptığı kendine izin verirsen ebediyen evirip çevirebileceğim bir şüphe uyandırmak olmuş.
Kendime izin verirsem.
Loki kadehini fırlatıp attı. Hayatım boyunca hangi cehennemden geldiğimi merak ettim. Şimdi karnıma saplanan bir oka benzer olasılıkla karşı karşıyayım ve onları düşünüp taşınacak zamanım hiç yok.
Olasılıklar diye iç geçireceğim. Bunlar sahiden doğru cevaplar olsa bile onları öğrenmeyi gerçekten istiyor musun? Böyle bir şey söylemenin benim için kolay olduğunu farkındayım. Ne de olsa ben ne zaman ve nerede doğduğumu biliyor.
Nereli olduğumu biliyorum dedi Loki. Kamorluyum, Kamorlu.
Sabır'ın anlattığı her şey doğruysa bile umurumda değil.
Sebete için de aynı şey geçerli.
Loki amansız bir yüz ifadesiyle ayağa kalktı.
Umursadığım tek şey bu aptalca seçimde onun canını okumak.
Şimdi biri sert ve ivedi bir biçimde kapıyı çaldı.
61. ayrımın sonu. Sayfa 570.